Ayrım 5.
Sakatların istihdamı hakkında tüzük. 1475 sayılı İş Kanunu'na dayanılarak 26.2987 tarih ve 87 Taksim 11.545 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan bu tüzüğün mesleki rehabilitasyon ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Madde 16. Kurum işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre sakatın hangi işi yapabileceğini belirler ve o iş kolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri göz önüne alarak sakatı mesleğe kazanma eğitiminden geçirir. Madde 17. Kurum durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere sakatları kendisinin, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının veya özel kuruluşların yürüttüğü mesleki rehabilitasyon eğitiminden geçirir. Madde 18. Kayıtların yapılan veya mesleğe kazanma eğitiminden geçirilen sakatlara, kurumca çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe çabuk girebilmeleri için yapmaları gereken işlemler, mesleki rehabilitasyon eğitimi ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir. Madde 32. İşverenler çalışma yerlerini imkanlar ölçüsünde sakatların çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, çalışmaları için gerekli özel araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. İş ve İşçi Bulma Kurumu İş Gücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliği 24.8.1996 tarih ve 22.737 sayılı resmi gazetede yayımlanan bu yönetmelik, istihdamın geliştirilerek işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak üzere, kuruma kayıtlı açık işsizlere yönelik olarak ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirilecek olan iş gücü yetiştirme ve geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğin konuyla ilgili maddesi aşağıda belirtilmiştir. Madde 27. Sakatlara mesleki nitelikler kazandırarak onların iş bulmalarını kolaylaştırmak veya kendi işini kurarak geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak üzere kuruma kayıtlı olanlar arasından oluşturulacak gruplara sakatlık türleri de dikkate alınarak çalışabilecekleri işlere uygun mesleklerde kurslar düzenlenebilir hükmünü içermektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu ülke genelinde her yıl 15-20 kurs düzenleyebilmekte ve en fazla 300-350 özürlüye kısa süreli mesleki eğitim verebilmektedir. 1978-1998 Nisan yılları arasında toplam 330 kurs açılmış ve 4692 özürlü vatandaş bu kurslardan faydalanmıştır. Kurslar genel olarak aşağıdaki mesleklerde düzenlenmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998. Bilgisayar operatörlüğü, örgü makine işçiliği, mücevher işçiliği, seramik süslemeciliği, el ve makine dikişçiliği, çorap ve örgü makine işçiliği, ciltçilik, ayakkabı tamirciliği, daktilografi, telefon santrali operatörlüğü, ambalaj işçiliği, matbaa işçiliği. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Ankara'da bir mesleki rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Burada yılda iki dönem halinde 80 civarında özürlüğe konfeksiyon, trikotaj, gümüş işlemeciliği, seramik ve el sanatları dallarında mesleki eğitim verilmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun 1998 yılında öz kaynağından özürlülerin mesleki eğitim için ayırabilmiş olduğu meblağ 101 milyar 650 milyon Türk lirasıdır. Kuruma kayıtlı özürlülerin %75'inin herhangi bir mesleğinin olmadığı dikkate alınacak olursa, özürlülere yönelik bu hizmeti yeterli görmek mümkün değildir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998. 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun. 21.1.1946 tarih ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanuna, 21.10.1998 tarih ve 4382 sayılı kanunla mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimi içeren aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 1. 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 98. maddesinin 3.11.1988 tarihli ve 3493 sayılı kanunla değişik C bendi uyarınca, sakatların istihdam edilmemesi nedeniyle işveren ve işveren vekillerinden tahsil edilen para cezaları, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'nce Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görüş ve önerileri de alınmak suretiyle sakatların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projeler için kullanılır hükmünü içermektedir. Özürlüler İdaresi Başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında 571 sayılı kanun hükmünde kararname. 3.12.1996 tarih ve 4216 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 25.3.1997 tarihinde kararlaştırılan 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim ile ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir. Madde 2 D bendi. İstihdamın mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi. Madde 3 A bendi. Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Madde 10 A bendi. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak. B bendi. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak. C bendi. Mesleki rehabilitasyonun yaygınlaştırılması için teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili maddesi aşağıda belirtilmiştir. Madde 122. Sürekli iş göremezlik geliri veya malülük aylığı almakta olan sigortalılardan çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, kurumca kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırmaya tabi tutulabilirler. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü 506 sayılı kanuna dayanılarak 6.4.1972 tarih ve 7.4.209 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, sağlık sigortasının kapsamını, gelir ve aylıkların ödenme zamanını ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanma şekil ve esaslarını belirlemektedir. Tüzüğün rehabilitasyonla ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Madde 12. Bu bölümde geçen işe alıştırma, rehabilitasyon, deyimi, sigortalılardan sürekli iş göremez veya malül hale gelmiş yahut da gelebilecekleri tıbben kabul edilenlerin, kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan tıbbi bakım ve mesleki eğitim ifade eder. Madde 13. Kurumun rehabilitasyon çalışmaları aşağıda yazılı 3 safhada yürütülür. 1. Tıbbi rehabilitasyon, 2. iyiliğe dönüş, 3. Mesleki rehabilitasyon. Mesleki rehabilitasyon, sigortalı için tespit edilen çalışma alanında yetiştirme, eğitim safhası. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat Kanunu 9.1.1985 tarih 3146 sayılı kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen ve mesleki rehabilitasyonu içeren ilgili maddesi. Madde 2, F bendi. Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirleri almak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun işe alıştırılmaya ilişkin hükmü aşağıda belirtilmiştir. Madde 189. Malüllük aylığı bağlanan devlet memurlarından, çalışma gücünün artırılabileceği umulanlardan, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırmaya tabi tutulabilirler. İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanunda gösterilir hükmünü içermektedir. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesi hakkında kanun. 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunun 6. maddesinin A fıkrasına 35.1997 tarihli 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim ile ilgili aşağıdaki madde eklenmiştir. Madde 6 A fıkrası R bendi. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin iş gücü piyasasına uygun mesleklerde meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşam evleri açmak. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 15. maddesine 35.1997 tarih ve 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile 77. bentten sonra gelmek üzere mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim ile ilgili aşağıdaki madde eklenmiştir. Madde 15, 80. bent. İlgili kurum ve kuruluşlar işbirliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin iş gücü piyasasına uygun mesleklerde meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşam evleri açmak. Mesleki eğitimde sorunlar. İş gücü piyasasında yer almak isteyen özürlülerin eğitim düzeyleri çok düşük olduğu gibi büyük bir oranının herhangi bir mesleki bilgi ve becerileri de bulunmamaktadır. Bu durum ise özürlülerin istihdamında en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu engelin asgari düzeye indirilmesinin vazgeçilmez koşulu, özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin belli bir sistem içerisinde yaygınlaştırılmasıdır. Mevcut durumda özürlülerin mesleki rehabilitasyonuna yönelik hizmetlerin yürütülmesi, çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yapılmaya çalışılmakta ve bu kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmadığından hizmetin amacına ulaşması mümkün olamamaktadır. Özürlülerin özür grupları ve eğitim düzeyleri konusunda sağlıklı bir veri olmadığından ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyulan meslekler ve bu mesleklerde istihdam edilebilecek özürlü sayısı tespit edilemediğinden, özürlülere götürülen mesleki rehabilitasyon hizmetleri amacına ulaşamamakta, dolayısıyla istihdamda istenilen noktaya gelinememektedir. Mesleki rehabilitasyonun amacına ulaşabilmesi, sonuçta istihdamın gerçekleşmesiyle mümkündür. Bu sağlandığı takdirde özürlüler, kendilerinden kaynaklanan eksikliklerini giderme ve bir meslek sahibi olarak istihdam şanslarını artırmaya yönelik bir çaba içerisine girecek ve sonuçta bu hizmetten yararlanmak isteyen özürlü potansiyeli kendiliğinden oluşacaktır. Oysa mevcut durumda istihdam şansı çok az olduğundan, mesleki rehabilitasyona yönelik açılan iş gücü yetiştirme kurslarına yeterli katılım olmamaktadır. Ülkemizde özürlülere bir meslek kazandırmak suretiyle onları üretime katmayı amaçlayan mesleki rehabilitasyon merkezleri bulunmamaktadır. Mevcut merkezler, bölgenin mevcut özürlü durumu, ihtiyaç duyulan mesleklerin tespiti yapılmadan faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarından amacına uygun hizmet verememekte ve yeterli talep olmaması nedeniyle atıl kalmaktadır. Bu nedenle İş ve İşçi Bulma Kurumu, SEHAÇEK ve gönüllü kuruluşlarca yürütülmekte olan mesleki rehabilitasyon hizmetleri, el becerilerinin kazandırıldığı iş uğraşı programlarından öteye gidememektedir. Çeşitli özür gruplarına mensup özürlülerin, birlikte aynı mesleki rehabilitasyon programına alınmaları uygulamada önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ulaşılabilirlik başta olmak üzere her özür grubuna uygun ergonomik ve fiziki ortam ile eğitim programı gerçekleştirmediğinden hizmet amacına ulaşamamaktadır. Ayrıca özürlülerin eğitimi konusunda özel eğitim almış yeterli sayıda personelin bulunmaması, bu konuda gerekli ekibin tıp doktoru, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, meslek danışmanı ve benzeri oluşturulamaması da mesleki rehabilitasyon hizmetinin bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir. 1. Özürlünün mesleki eğitime devam edebilmesi için öncelikle hangi mesleği yapabileceğine dair mesleki rehabilitasyon ve meslek danışmanlığı hizmetleri yetersizdir. 2. Fiziki engeller ve eğitim araç gereci sorunu vardır. 3. Özürlü genci istihdam edecek işletmeler bilinçli değildir. Mesleki eğitim için öneriler. 1. Mesleki orta öğretim kurumlarına başvuru koşullarında özürlülerin aleyhinde olan ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı olan koşullar ortadan kaldırılmalıdır. 2. Daha önceki Milli Eğitim Şuralarında da yer verilen rehberlik ve meslek danışmanlığı hizmetlerine ek olarak 16. Milli Eğitim Şurası'nda özürlü öğrencilere ilgi, istek, yetenek, özür türü ve dereceleriyle performansları göz önüne alınarak mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanma olanağı tanınmalıdır. 3. Özürlü öğrencilerde diğer öğrenciler gibi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleklerini seçebilmeli, özür durumları meslek seçiminde engel teşkil etmemelidir. 4. Mesleki ve teknik eğitimde var olan eğitim olanaklarından özürlü gençlerin de yararlanabilmesi için fiziki engellerin ortadan kaldırılması, özürlülere gerekli eğitim araç gereçlerinin sağlanması, özürlünün eğitime göre değil, eğitimin özürlüye ve çalışma hayatının gereklerine göre yapılandırılması gerekmektedir. 5. Özürlü gençlerin işletmelerdeki uygulamalı eğitim sürecinde özel olarak takibi ve denetimi yapılmalı, izlenmeli ve bu süreçte işletmeler özürlüler konusunda bilinçlendirilmeli, özürlülere yönelik yanlış tutumların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. 6. Okul-işletme-birey ilişkisinin sağlıklı yürütülebilmesi için okullarda bu konuda eğitim almış uzman kişilerin çalışabilecekleri özel bir birim kurulmalıdır. 7. Meslek eğitim merkezleri özürlülere yönelik düzenlenmeli, var olan fiziki engeller ortadan kaldırılmalı, fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 8. 3308 sayılı kanunda özürlüler aleyhinde olan veya farklı uygulamalara neden olabilecek maddeler kaldırılmalıdır. Örneğin sağlık kurulu raporu zorunluluğu, sağlık durumu gireceği mesleğe engel olmamak gibi ifadelerin açık olmaması. 9. 3308 sayılı kanun gereğince işverenlerin çıraklarının %3'ü oranında özürlü çırak almaları konusunda özel bir çaba gösterilmelidir. 10. Özürlülerin eğitim gördükleri meslek ile iş gücü piyasasında talep edilen meslekler arasında bir paralellik olmalıdır. 11. Uygulanacak mesleki rehabilitasyon programının doğrudan istihdam, kendi işini kurma veya korumalı iş yeri oluşturmayı mı hedeflediği net olarak ortaya konulmalıdır. 12. Özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon veya diğer hizmetlerin götürülmesinde görevli personelin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi sağlanmalıdır. 13. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonunda uygulanacak eğitim süresi öğrenilecek mesleğin özelliklerine göre tespit edilmelidir. 14. Özürlülere mesleki rehabilitasyon aldıkları süre içerisinde asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmalı ve sigorta kapsamına alınmaları sağlanmalıdır. 15. mesleki rehabilitasyon merkezlerinin kurulması, donanımı ve eğitim süresince kullanılacak malzemeler ilgili maddi kaynak, 21.10.1998 tarih ve 4382 sayılı yasa kapsamında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibinde oluşturulan fondan karşılanmalıdır. 16. Bu kanun kapsamında yürütülecek olan mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin denetimi, Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmalıdır. 17. Mevcut ve açılacak olan mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinden sorumlu bir işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar net olarak belirlenmeli ve bu konuda yasal bir düzenlemeye gidilmelidir. 18. Merkezlerde uygulanacak mesleki rehabilitasyon programlarında özürlüyü eski işine döndürme ya da yeni işe yönlendirme kriteri göz önünde bulundurulmalıdır. 19. Mesleki rehabilitasyon alanında çalışacak olan personelin meslekleriyle ilgili eğitimleri süresince aynı zamanda bir pedagojik formasyon eğitimine tabi tutulmaları sağlanmalıdır. Bazı özür gruplarının özel yetenekleri göz önünde bulundurularak mesleki eğitim programları geliştirilmelidir. Örneğin, görme özürlüler için masörlük ve müzik öğreticiliği, ortopedik özürlüler için bakıcı anne, işitme özürlüler için gürültülü ortamlarda gerçekleştirilen meslekler gibi. Bu tür meslek kurslarında, işletmede ve programlarda yapılacak bazı değişikliklerle adaptasyon sağlanabilir. Bu tür özür gruplarının istihdamlarının kolaylaşacağı düşünülmektedir. 4. Sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik sistemimiz, bireylerin bugününü ve yarınını ortaya çıkması muhtemel sosyal, ekonomik, fizyolojik, doğal, risklere karşı güvence altına almayı hedefleyen bir sistem olarak görülmektedir. Uluslararası Çalışma Teşkilatı ILO'nun 102 sayılı sözleşmesinde 9 risk grubunun telafi etmek üzere oluşturulmuş sistemli sigorta programları bulunmaktadır. Ülkemizde bunlardan 7 tanesi uygulanmaktadır. 1. Mesleki riskler, iş kazaları, meslek hastalıkları. 2. Fizyolojik, doğal riskler, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık, ölüm. 3. Sosyoekonomik riskler, işsizlik, aile yardımları. Ülkemizde henüz Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesi'nde öngörülen sistem ve organizasyonla uygulanan işsizlik sigortası ve aile yardımları bulunmamaktadır. Devletin sosyal güvenliği sağlama görevi anayasanın 60. maddesiyle belirlenmiştir. 60. maddede herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alır ve teşkilatı kurar denilmiştir. Ayrıca 61. maddede sosyal güvenlik hakları açısından özel olarak korunması gerekenler belirlenmiş ve bunların arasında sakatlar da yer almıştır. Anayasanın bu yaptırımcı hükümleri sosyal güvenlik sisteminin herkesi kapsama alması amacına yöneliktir. Sosyal güvenlik sisteminin çerçevesini belirleyen yasalar: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu No. 5434, Sosyal Sigortalar Kanunu No. 506, Bağkur, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu No. 1479, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu No. 2925, Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu No. 2926. A. Primli Sosyal Güvenlik Rejimleri: Sosyal Sigorta Kurumları, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, SSK, 506 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, esas olarak bir hizmet akdi ile bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanları kapsamaktadır. Kurum, İşçi Sigortaları Kurumu olarak kurulmuştur. Halen de İşçi Sigortaları Kurumu niteliğinde SSK kapsamına giren insanlara sosyal sigorta esaslarına dayalı olarak iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, yaşlılık, malüllük, ölüm risklerine karşı sosyal güvenlik sağlamaktadır. SSK yalnızca sigortalılar için değil, onların eş ve çocukları için de sosyal güvenlik sağlamaktadır. SSK 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun uygulanmasıyla da yükümlü kılınmıştır. Bu kanun ile sosyal güvenlik altına alınmak isteğe bağlı bir sistem içerisinde sağlanmıştır. Sosyal sigorta prensipleriyle tezat oluşturan bir sistem ile tarım işçileri sosyal güvenliğe kavuşturulmaya çalışılmaktadır. İsteğe bağlılık sistemin uygulama şansını büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu kanun ile kapsamı isteğe bağlı olarak girenlere iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, malüllük, yaşlılık, ölüm risklerine karşı sosyal güvenlik sağlamaktadır. Kapsam açısından bakıldığı zaman kurum bütün işçileri kapsamına almış değildir. Sürekli işlerde hizmet akdine dayalı olarak çalışanların dışında kalan geçici ve gündelikçi işçiler tarım kesimi dışında, sosyal sigorta kapsamı dışında bulunmaktadır. Bağkur. Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, 1479 sayılı Bağkur Kanunu kapsamında sigortalı sayılan esnaf ve sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlara sosyal sigorta sistemi içerisinde sosyal güvenlik sağlayan bir sosyal sigorta kurumudur. Bağkur, sigortalılar yanında onların eş ve çocuklarına da sosyal güvenlik sağlamaktadır. Bağkur sigortalılarına ve hak sahiplerine hastalık, yaşlılık, malullük, ölüm risklerine karşı sosyal güvenlik sağlamaktadır. Bağkur iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da hastalık sigortası sistemi içerisinde sosyal güvenlik sağlamaktadır. Ancak hukuki düzenleme bakımından ayrı sigorta kolları ihdas edilmemiştir. Bağkur 2926 sayılı tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun uygulanmasını da yürütmekle yükümlü kılınmıştır. 2926 sayılı kanun ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlılık olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden A. 22 yaşını doldurmuş erkekler, B. 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar bu kanuna göre sigortalı sayılmış ve kapsama mecburi olarak sokulmuştur. Kanun ile sigortalılar ve onların eş ve çocuklarına da sosyal güvenlik sağlanmaktadır. Yaşlılık, malullük, ölüm risklerine karşı sosyal güvenlik sağlayan kanun hastalık riskini kapsam dışında bırakmıştır. Emekli sandığı. Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine sosyal sigorta sistemi içerisinde sosyal güvenlik sağlayan bir kurum olan emekli sandığı iştirakçiler ve onların eş ve çocuklarına sosyal güvenlik sağlamaktadır. Yaşlılık, malullük, ölüm risklerine karşı sosyal güvenlik sağlayan emekli sandığı, iştirakçilerine hastalık ve analık risklerine karşı sosyal güvenlik sağlamamaktadır. Ancak iştirakçileri hak sahibi durumuna geçtiği zaman onlara hastalık riskine karşı tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin finansını sağlama yönünden hizmet vermektedir. Vakıf statüsündeki sosyal sigorta sandıkları. Ülkemizde halen 3 ana sosyal güvenlik kurumu dışında kalan ve vakıf statüsünde faaliyet gösteren 24 sosyal sigorta sandığı bulunmaktadır. SSK geçici M20 kapsamında bulunan bu sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketler, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, onların eş ve çocuklarına sosyal güvenlik sağlamakta olup, iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm risklerine karşı en az 506 sayılı kanunla sağlanan hakları sağlamakla yükümlüdürler. Tamamlayıcı sosyal sigorta sandıkları. Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına emekli sandığı tarafından sağlanan sosyal güvenlik haklarını ek haklar sağlamak üzere 1961 yılında oluşturulmuştur. Sağladığı yardımlar arasında emeklilik, ölüm, mağluliyet yardımlarıyla borç mesken kredisi verme ve ordu pazarları açmak gibi hizmetler de yer almaktadır. Amele Birliği. Ülkemizde oluşturulan ilk sosyal sigorta kuruluşu olarak da adlandırılan Amele Birliği, Kurtuluş Savaşı sırasında Ereğli Havzası'nda çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 1921 yılında 151 sayılı kanun gereğince kurulmuştur. Kuruluş gerekçesini oluşturan sosyal güvenlik garantisini sağlama unsuru, SSK tarafından yerine getirilmeye başlanınca Amele Birliği tamamlayıcı bir sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Amele Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Üyelerine geçici iş görmezlik, sağlık ve öğrenim yardımlarının yanı sıra borç verme, cenaze, iş kazası ve gayrimenkul ikraz yardımları yapılmaktadır. Özel sigortalar. Özel sigortalar, ferdi inisiyatif üzerine karşılıklı mukavele esasına dayanarak fertleri kapsamına almaktadır. B. Primsiz Sosyal Güvenlik Rejimleri. Primsiz sosyal güvenlik rejimlerinin belirgin özellikleri, gelir transferine esas olan sosyal güvenlik harcamasının kaynağının merkezi veya mahalli idareler bütçesi olması ve faydalananın herhangi bir katılımda bulunmamasıdır. Bu rejimle sağlanan sosyal güvenlik garantisi, sürekli nakdi ödemeler yapma şeklindeki kamu sosyal güvenlik harcamaları ve hizmete çevrilerek veya aynı olarak yapılan kamu sosyal hizmetleri ve yardımlardan oluşmaktadır. Kamu sosyal güvenlik harcamaları. Kamu sosyal güvenlik harcamalarının tamamına yakın bölümü merkezi bütçeden tahsis edilmektedir.